Ayrım 7. Akıllı Pireler. Gülten Dayıoğlu. Sayfa 61. Birinci öneri toplantısı olağanüstü bir coşku içinde açıldı. Öneri hazırlayan temsilci pireler görüşlerini kurultaya sunmak için sabırsızlanıyorlardı. Başkan görüşmeyi açar açmaz pireler yerlerinden fırladılar. Hoplayıp zıplayarak başkandan söz istediler. Başkan kaşlarını çatarak çıkıştı. Arkadaşlar, öncelikle herkes yerine oturup sesini kessin. Kargaşa çıkarırsanız kimse birbirinin dediğini anlamaz. Değerli görüş ve düşünceleriniz boşa gider. Konuşmak isteyen herkese söz verecektir. Sabırsız davranışlarda bulunmanıza gerek yok. Taşkınlık yapan pireler başkanı haklı buldular. Hemen yerlerine geçip sessizce beklemeye başladılar. Başkan hoşnutlukla pire topluluğuna şöyle bir göz gezdirdi. Sonra bir yandan söz isterken bir yandan da kıkır kıkır gülüp duran temsilci bir pireye seslendi. Güleç pire buraya gel. Pire soyunu sürdürmek için hazırladığın öneriyi anlat bakalım. Güleç pire sevinçle yerinden hoplayarak başkanın yanına geldi. Temsilci arkadaşlarını pirece selamladıktan sonra hemen söze başladı. Dünya hepimizin. Yeryüzünde insanlar kadar bizim de yaşam hakkımız var. Bu hakkı yitirmemek için insanlarla çok sıkı ve etkin bir savaşa girişmeliyiz. Dinleyici pireler bir ağızdan bağırıştılar. İnsanlarla savaşalım, insanlarla savaşalım. Başkan sessizliği sağladıktan sonra sözcü pireye, "Savaşalım ama nasıl? İnsanları öldürmeyi düşünmüyorsunuz ya." diye sordu. Güleç pire telaşla, "Aman başkanım, ben hiçbir canlıyı öldürmeye kıyamam. Tersine insanları güldürerek yola getirmeyi önereceğim." diye yanıtladı bu soruyu. Dinleyici pireler gülüşerek konuşmaya karıştılar. "Önerin pek ilginç. İyice açıkla da uygulamada sana yardımcı olalım." "Hemen anlatmaya başlıyorum," dedi Güleç pire. "Gördüğüm kadarıyla insanlar gülmeyi unutmak üzereler. Sokaklarda, evlerde, okullarda, taşıtlarda, fabrikalarda, eğlence ve iş yerlerinde gördüğüm tüm insanlar hep somurtuyorlar. Dikkat ettiniz mi hiç? Bu somurtkan insanların kanları pek tatsız oluyor." Pire bir an sustu, sonra konuşmasını sürdürdü. "Eskiden her fırsatta kahkahalarla gülerdi insanlar. Gülen insanın kanını emen pireler de neşeyle coşarlardı. İnsanlar somurtmaya başlayalı beri bizlere de garip bir duygunluk geldi. Eskisi gibi keyifli hoplayıp zıplayamıyoruz artık." Pire önerisini şöyle dile getirdi. "El birlik olup birer birer kentleri basalım. Tepeden tırnağa insanların bedenlerini üşüşüp onları hortumlarımızla gıdıklayalım. İnsanlar öyle bir gülmeye başlayacaklar ki hiçbir güç onların kahkahalarının önüne geçemeyecektir. İlk şaşkınlıkları geçince de kendilerini böylesine doya doya güldüren etkeni araştırmaya çalışacaklardır. Bilirsiniz, insanoğlu araştırmayı pek meraklıdır. Pirelerin birlik olup kendilerini kahkahalarla coşturduklarını anlayınca pire soyunu mutluluk kapı ya da gülme aracı olarak görmeye başlayacaklardır. Böylece bizimle dost olup birazcık kanlarını emmemizi hoşgörüyle karşılayacaklardır. İnsanlar hep sevinç, neşe ve mutluluk peşinde koşarlar. Ama sürekli olarak birbirlerinin ayaklarına çelme taktıklarından aradıkları sevince, neşeye, mutluluğa bir türlü sahip olamazlar. Üstelik her biri gülmeyi unutmakta olduğunun bilincindedir. Bu nedenle biraz olsun gülebilmek için güldürü tiyatrolarına, sinemalara, sirklere, kuklalara gider, gülmece kitapları, yazılar okurlar. Ama yine de doya doya gülebildikleri söylenemez. Onları ancak bizler doyasıya güldürebiliriz. Bu yolla insanlarla dostluk kurduktan sonra yeryüzünde soyumuzu sürdürme sorunu da ortadan kalkar. Önerim kabul edilirse hemen çalışmalara başlayabiliriz. Güleç Pire'nin önerisi dinleyici pirelerce beğeniyle karşılandı. Konuşması bitince kendisini içtenlikle alkışladılar. Sonra önerinin uygulanış yöntemiyle ilgili tartışmalara geçildi ve güldürme önerisinin İlk kez bir okulda denenmesine karar verildi. Eğer okulda başarı sağlanırsa, yedekte bekleyen pireler hemen kent halkını gıdıklamaya başlayacaklardı. Olumlu sonuç alınırsa, yeryüzündeki tüm pireler insanların bedenlerini sarıp onlara gıdıklamaya başlayacaklardı. İlk iş olarak deneme yapılacak kent saptandı. Okulun yeri belirlendi, sonra yeryüzündeki pirelere haber salınarak deneme kenti çevresine pire orduları toplanması sağlandı. Pirelerin deneme üssü olarak seçtikleri okul çok kalabalıktı. Ana sınıfı ile ilk, orta, lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler o sabah yine her zamanki gibi sınıflara doluşmuş, derslerin çalmasını bekliyorlardı. Görev yapacak bireyler de okulun yakınında bulunan göçük bir evin bodrumunda üstlenmişlerdi. Gıdıklama önerisinin sahibi Güleç Pire'nin çağrısını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Güleç Pire bir bölük yardımcısıyla okulu gözetlemeye gitmişti. Ders zili çalar çalmaz soluk soluğa göçük evin bodrumuna döndüler. Güleç Pire coşkuyla söze başladı. Arkadaşlar, deneme alanı hazır. Gideceğimiz yerde irili ufaklı 2000 öğrenci var. Önce sınıfların birinde işe başlayacağız. Buradakileri güldürmeye başlayabilirsek hemen okulun tümünü güldürmeye girişeceğiz. Sonra da yedek güçleri çağırıp kent halkının üstüne akın düzenleyeceğiz. Böylece insanları gıdıklayarak dünyayı bir baştan bir başa kahkahalarla çınlatacağız. Eğer planımız olumlu sonuç verirse belki de insanlar bizi kutsal yaratıklar olarak görmeye başlayacaklardır. Doyasıya gülmekten mutlu olan insanlar giderek pire anıtları dikmeye bile kalkışabilirler. Böyle bir olay soyumuz için ne denli onur verici olur değil mi? Her şey sizin görevinizi başarıyla yapmanıza bağlı. Güleç Pire'nin düşleri gıdıkçı pireleri coşturdu. Tümü de göreve başlamak için sabırsızlanıyorlardı. Güleç Pire'nin sözü biter bitmez bir ağızdan bağırıştılar. Haydi hemen göreve, göreve, göreve. Güleç Pire, evet dedi. Göreve hemen başlayacağız. Eğer başarırsak, gözü pek öncüler olarak adlarımız pire tarihine altın harflerle yazılacak. Bu nedenle görevimizi özenle yapmak zorundayız. Hiç kimse görev sırasında oburluk edip karın doyurmaya kalkışmayacak. İnsanların bedenlerinin giysi altında kalan yerlerine girip hortumlarınızla yavaş yavaş gıdıklamaya başlayacaksınız. Onlara görünmemeye ve iz bırakmamaya çalışın. Deneme sınıfındakiler katıla katıla gülmeye başlayınca burada bekleyen yedek gıdıkçılar göreve çağıracağım. Her şey anlaşıldı mı? Gıdıkçı pireler bir ağızdan anlaşıldı hem de çok iyi anlaşıldı diye yanıtladılar. O halde hepinize başarılar dilerim, dedi Güleç Pire. Haydi, doğruca iş başına. Pire orduları tabur tabur yola çıktılar. Deneme sınıfının kapı ve pencere ağırlıklarından girip öğrencilere ve öğretmenlere ulaştılar. Giysilerinin kol ağızlarından, yakalarından, paçalarından, eteklerinden süzülerek gıdıklanma alanlarındaki yerlerini aldılar. Güleç Pire'nin gıdıkla buyruğunu beklemeye başladılar. Bu sarma işlemini çok dikkatle yaptıklarından öğrencilerle öğretmenler pirelerin varlığını anlayamadılar. Okulda herkes ve her şey her günkü gibiydi. Kimi öğretmenler ders anlatıyor, kimisi sözlü ya da yazılı sınav yapıyordu. Öğrencilerin kimisi ders dinliyor, kimisi sınav heyecanıyla tır tır titriyor, kimisi de yüreği ağzında kopya çekmeye çalışıyordu. Derslerle pek başı hoş olmayan öğrencilerin çoğu gözlerinin sellerini dikmiş, özlem mezinin çalmasını bekliyorlardı. Ana sınıfındaki öğrenciler ise kendi dünyalarına dalmışlardı. Kimileri alımlı bir bebeğin başında senin, benim kavgasına tutuşmuş, kimileri bir köşeye çekilmiş, esniyor ya da cok cok diye sesler çıkararak parmağını emiyor. Kimileri resim yapıyor, kimileri boncuklarla sayı sayıyor. Bazıları da bellek geliştirme oyunundaki resimleri yerlerine yerleştirmemenin sıkıntısıyla oflayıp pufluyordu. Okul müdürü ise odasında yardımcısını karşısına almış, o gün yapılacak işleri konuşuyordu. Ama müdür yardımcısı kafasına disiplini takmıştı. Müdüre bir türlü söz sırası vermiyor, tümcileri ardı ardına sıralarak dursuz duraksız, noktasız virgülsüz konuşuyordu. Efendim, çocuklar çok ağızlılar. Merdivenlerden üçer dörder basamak atlayarak inenler mi ararsınız? Koridorlarda koşarken öğretmenleri bile yere devirenler mi? Tuvaletlerde sigara içildiğinden de kuşkulanıyorum. Bugünlerde sıkı bir baskın düzenleyeceğim. Elektronik bir araç çıkmış. Öğrencilerin ceplerinde ne varsa açıkça gösteriyormuş. Okul için birkaç tane alsak diyorum. Denetim sırasında cep yoklamak uzun zaman alıyor. Bir de şu kopya çeken öğrencilere ele verecek bir araç bulunsa ne iyi olur. Kopya çektikleri yetmiyormuş gibi şurada burada kopyacılıklarıyla övünmeye kalkışıyorlar. Bu tür haberler onuruma dokunuyor. Benim müdür baş yardımcısı olduğum bir okulda böyle şeyler olamaz. Olmamalı yani. Erkeklerin saç konusu da ayrı bir sorun. Çocukların şakaklarına dökülen saçların boyunu parmaklarımla ölçmekten usandım. Bu bakımlık nedeniyle bazen birkaç milim yanıldığımda oluyor. Bu durumda onuruma dokunuyor doğrusu. Ben diyorum ki efendim, erkek öğrencilerin tümünü asker tıraşına zorlasak. Hem denetimi kolaylaşır hem de öğrenciler ayna karşısında saç tarayarak zaman yitirmemiş olurlar. Kızların etek uzunluklarını denetlemekte hanım yardımcıyı çok yoruyor. En iyisi diyorum, kız öğrencilerin etekleri yere kadar uzun olsa. Böylelikle çorap rengi sorunu da ortadan kalkar. Uzun tırnaklı kızlar da ayrı bir dert kaynağı. Ya ana sınıfındakilerine ne demeli? Onlara da uygun bir ceza yöntemi uygulasak diyorum. Çünkü okul işçileri tuvaletler konusunda başımın etini yiyorlar. Dendiğine göre küçükler çişlerini tuvaletin gerekli yerine değil de kıyısına köşesine yapıyorlarmış. Müdür sabırla yardımcısının sözlerinin sona ermesini bekliyordu. Baktı ki susacağı yok, ister istemez sözünü kesti. Haklısınız, gerçekten işimiz zor. İş disiplinine bitse neyse, derslerde başarı oranı da giderek düşmekte. Bu da çocukların günden güne daha da tembelleştiklerini gösteriyor. Bunları düşünürken uykularım kaçıyor. Neden diyorum, neden her şey böylesine kötüye gidiyor? Müdür yardımcısı, müdürün bir an susmasından yararlanarak, neden olacak müdür bey, çocuklar sokaklarda gezmekten, maç, televizyon, video, sinema, abuk sabuk kitap ve dergilerle zaman öldürmekten ders çalışamıyorlar ki. Okullar açık olduğu sürece öğrencilere bu tür şeyleri tümden yasak etmeli diyorum efendim, ama beni dinleyen yok ki. Müdür acı acı gülümsedi. Sizi anlıyorum. Ya öğrencilere dersten başka her şeyi yasak etmeli ya da eğitim öğretim işlerini öğrencisiz yürütmeli. Tarihte bir büyüğümüz de düşünmüş bunu ama onu da dinleyen olmamış. Müdürle yardımcı şakayla karışık tartışıp gülüşürlerken mutfakta aşçı patateslerin kabuklarını kalın soyduğu için yamağını savurganlıkla ve tembellikle suçlayarak paylamaktaydı. Kaloriferci kazanın karşısına oturmuş çıtır çıtır yanan kömürlere bakarak sigarasını tutturup köyündeki ocakbaşı keyfini düşünüyordu. Revirdeki doktorla hemşire ise midesi ağrıyan öğrenciye "Haydi numara yapma, dersten kaçmak için buraya sığındığını söyle" diye çıkışıyorlardı. Kantinci çok telaşlıydı. Zilin çalmasına yarım saat kalmıştı. O hala sandviçleri hazırlayamamıştı. Kaşar peynirlerini kağıt gibi ince kesmek dikkat ve zaman isteyen bir işti. Bu nedenle hep gecikiyordu. Güreş Pire tüm okulu dolaşıp kimin ne yaptığını iyice anladıktan sonra deneme sınıfında kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına döndü. Burası lise son sınıflarından biriydi. O saatte matematik dersi görüyordu öğrenciler. Öğretmeni çok sert bir adamdı. Duyulmadık, görmedik problemler düzenleyerek öğrencileri bezdirirdi. O gün de ders başlar başlamaz hemen sözlü sınava girişmişti. Öğrenciler tir tir titriyorlardı. Sıranın kendisine gelmekte olduğunu gören bir delikanlı ellerini göğe kaldırıp "Allah'ım, beni derse kalkmaktan kurtar. İster deprem olsun, ister yangın ya da savaş çıksın ama ben derse kalkmayayım" diye dua etmeye başlamıştı. Güleç Pire gıdıkçı pirelere "Gıdıklamaya başla" buyruğunu verdi. Sınıfta çıt yoktu. Matematik öğretmeni, öğrencilerin deyimiyle yine asiti andıran sorularından birini sormuştu tahtaya kalkana. Öğrencisinin tepesine kartal gibi dikilmiş, problemi çözmesini izliyordu. Derse kalkmamak için dünya savaşının çıkmasına bile razı olan öğrenci ise hala ellerini göğe açmış, Tanrı'ya yakarmayı sürdürüyordu ki sınıfta garip bir kıpırtı belirdi. Öğrenciler önce öğretmenden çekindikleri için bedenlerini saran gıdıklanma duygusunu yenmeye çabaladılar. Fakat bu direnç uzun sürmedi. Kıpırtılar giderek kıkırtılara dönüştü. Öğretmen bir yandan kıpırdanıyor, bir yandan da kuşkuyla öğrencilere bakıyordu. Gençliğinde bir gün haylaz öğrencilerden biri sınıfa kaşıntı tozu getirmişti ve hart hart kaşınmaktan canı çıkmıştı. O anda o kötü anı dinlenmişti belleğinde. İlk kahkaha bombası tahtadaki öğrenci tarafından patlatıldı. Zaten sinirleri iyice gerilmişti. Arkadan da dua eden öğrenci başladı gülmeye. Derken kahkaha kasırgası tüm sınıfa sardı. Öğretmen neye uğradığını anlayamamıştı. Bağırıp çağırarak çocukları susturmaya kalkışacak oldu ama başaramadı. O da makaraları koyuverdi. Öğrenciler yerlerinden fırlamış, sınıfın içinde koşturarak katıla katıla gülüyorlardı. Öğretmense bir an olsun kendisini toplayıp çocukları susturabilmek için kürsünün yanından ayrılmıyordu. Sonunda o da yerinde duramaz oldu. Acı dolu naraları andıran garip kahkahalarla birlikte kollarını, bacaklarını savurta savurta koşturmaya başladı. Hiçbiri de katılasıya gülmekten düşünmeye fırsat bulamıyorlardı. Bir süre böyle neşeyle coşup taştılar. Sonra pireler işi daha da azıttılar. İnsanların neşe ve coşkularını onlara da geçmişti. Bir yandan hortumlarıyla öğrencileri ve öğretmeni gıdıklarken, bir yandan da bulundukları yerde hoplayıp zıplamaya başladılar. Derilerinin duyarlılığı iyice arttığından pirelerin bu kıpırtıları da gıdıklama etkisi yapıyordu. Bu nedenle çocuklarla öğretmenin coşkuları kısa sürede acıya dönüştü. Gülerken sadece koşturarak hoplayıp zıplamıyor, delirmişçesine dövünerek kendilerini yerlere atıyorlardı. Hepsinin gözlerinden sel gibi yaşlar boşanıyordu. Hele öğretmen kendini iyice dağıtmıştı. İri gövdesiyle yerlerde yuvarlanıyor, sıraların arasında debelenip duruyordu. Bu arada defterler, kalemler, kitaplar havada uçuşuyordu. Öğretmenin o çok değerli not defteri yaprak yaprak olmuş, sınıfın dört bir yanına dağılmıştı. Derse kalkmamak için dua eden çocuk bir ara aklını başına topladı. "Tanrım, teşekkür ederim. Dersin sonuna geldik. Sınıfça gülmekten katılmak, belki de bu yüzden ölmek üzereyiz. Yardımını kesebilirsin artık," diye geçirdi. İşte tam o sırada okul müdürüyle yardımcısı kapıda göründüler. Ama kapıyı açmalarıyla kapatmaları bir oldu. Öğretmenle öğrencilerin durumunu görünce dehşete kapılmışlardı. Müdür kapı tokmağını sıkıca çekerek yardımcısına, "Ne oluyor burada? Yoksa tümden delirdiler mi?" diye sordu. Bu sözleri söylerken öyle bir bağırıyordu ki neredeyse koca göbeği çatlayacaktı. Ama müdür yardımcısının sesi onunkini bastırdı. "Ben size demedim mi müdür bey, okulumuzda disiplin yok diye. Ama bana kulak vermediniz. Sözlerim şaka gibi geldi size. Bakın, disiplinsizlik yüzünden başımıza neler geldi. Okulun en ciddi öğretmeni çocuklarla bir olup sınıfı savaş yerine döndürecek kadar azarsa ötekiler ne yapmaz? Yandık müdür bey, yandık." Güleç Pire o sırada çıkarak müdürle yardımcısını gözlüyordu. Onların şaşkınlık içinde haykırıp durduklarını görünce neşelenmelerini sağlamak için üzerlerine birkaç yüz pire yolladı. Onlar da kendilerini yere çalmaya başladılar. Zil çalıp da öteki öğrenciler sınıflarından çıktıklarında müdürle yardımcısının katılırcasına gülmekte olduğunu gördüler. Tümü de gıdıklanmaya gerek kalmadan kahkahayı bastılar. Güleç Pire her şeyin yolunda gittiğini görünce göçükteki üsse haber salıp yedekte bekleyen gıdıkçı pirileri de göreve çağırdı. Kısa bir süre sonra okuldakilerin tümü kahkaha kasırgasına tutularak kendilerini yerden yere atmaya giriştiler. Aşçı kendisine acı veren bu gülme nöbetine yamağının neden olduğunu düşünüyor, ikide bir gücünü toplayıp elindeki kepçeyi yamağın kafasına indiriyordu. Revirdeki doktorla hasta bakıcı ise karnı ağrıyan öğrencinin oyununa geldiklerini sanıyorlardı. Ama sınıfı öğrencileri de ortaya dökülmüşlerdi. Yerlerde yuvarlana yuvarlana gülmeye vurmuşlardı kendilerini. Kantinci gülerken yerlere dökülen dilimlediği kağıt inceliğindeki kaşar peyniri dilimlerine toplamak için olağanüstü bir çaba gösteriyordu. Ama gülmekten bu işi başaramıyordu bir türlü. Bir yandan da acaba kaşarları çok ince kestiğim ve bu yolla haksız kazanç edilmeye çalıştığım için Tanrı beni cezalandırıyor mu diye geçirmekten kendini alamıyordu. Daha sonra "Tanrım, suçumu bağışla. Cezadan vazgeç. Bir daha sandviçlere yorgan gibi kalın kalın peynir koyacağım," diye dua etmeye başladı. Kaloriferci okulun en alt katındaydı. Yukarıdan gelen sesleri teneffüs saatinin olağan gürültüsü sandı. Otomatik zil çaldığı halde sesler sürünce kuşkulandı. Hemen yukarıya fırladı. Durumu görünce neye uğradığını anlayamadı. Büyük bir korkuya kapılarak kendini sokağa zor attı. Öylesine hızlı koşuyordu ki gıdıkçı pireler ona yetişemediler bile. Kısa bir süre sonra okulun çevresine itfaiye, can kurtaran ve polis arabaları sardı. Olayı duyan kişiler çevreye doluşmuştu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ama en yaygın söylenti şuydu: yönetim düşmanı bazı kişiler kentin en büyük okulunu basarak orada kargaşa çıkarmak istemişlerdi. Öğrencilerle öğretmenler yiğitçe dövüşerek bu kötü kişilere unutamayacakları bir ders vermeye çabalıyorlardı. Kentin polis müdürü hoparlörlerle içeridekileri dışarıya çağırıyordu. Ama okuldakiler gülmekten kendilerini kurtarıp da dışarıya çıkamıyorlardı. Sonunda gözü pek kurtarıcılar makineli tüfekler kuşanıp çelik yelekler giyerek okula girdiler. Elebaşı Güleç Pire onları görünce şaşırıp kaldı. "Gülen insanın üstüne silahla gelinir mi?" diye geçirdi. Sonra işlerin kötüye gitmekte olduğunu sezinledi. Hemen gıdıkçı pirelere çekilme buyruğu verdi. Gıdıkçı pireler kısa sürede okuldan kaçıp göçükteki üste doluştular. Hep birlikte olacakları beklemeye başladılar. Güleç Pire yanına birkaç arkadaşını alarak yeniden okul ve çevresinde olup bitenleri gözetlemeye gitti. Gıdıkçı pireler çekilir çekilmez gülme salgınına tutulanlar oldukları yere yığıla kalmışlardı. 2000'i aşkın irili ufaklı insan olgun armutlar gibi sapır sapır yerlere dökülmüşlerdi. Bitkinlikten göz kapaklarını kapatacak güçleri bile yoktu. Doktorlar tümünün hastaneye kaldırılmasını uygun buldular. Can kurtaranlar yetmediğinden çevre kasabalardan can kurtaran istendi. Hastanelerde yataklar da yetersizdi. O nedenle uygun yerlere savaş alanlarına kurulan çadır hastaneleri kuruldu. Sonra bitip tükenmez incelemelere girişildi. Öncelikle hastalar ele alındı. Kanları, dışkıları, salyaları, ciğerleri, yürekleri bir bir denetimden geçirildi. Daha sonra okulun tozundan, havasından, suyundan, duvarlarındaki boyalarından bile örnekler alınıp derin derin incelendi. Ama 2000'i aşkın insanı çok ağır bir hastalığa tutulmuşçasına bitkin düşüren gülme salgının nedeni bir türlü anlaşılamadı. Kentteki doktorların böylesine açmaza düşmeleri devlet başkanını da çok üzdü. Gazeteler, radyo, televizyon da konuya el attılar. Kısa bir sürede olay kentin sorunu olmaktan çıkarak ulusal bir nitelik kazandı. Artık birisi biraz fazla gülse, yakınları onu acaba gülme hastalığına mı tutuluyor diye kuşkuyla gözlemeye başlıyordu. Oysa gülmeyi unutacak duruma gelen insanlar bu kez ara sıra da olsa içlerinden gelen gülme isteğini zorla bastırır oldular. İnsanlar gülmeye başlayınca kahkahalarını tutamayıp bitkin duruma düşünceye dek gülmek zorunda kalmaktan korkuyorlardı. Güldürü türü oyunlar sergilenen tiyatrolara, güldürü filmlerinin gösterildiği sinemalara giden kalmamıştı artık. Güldürü kitapları, dergiler de okuyucu bulamıyordu artık. O ülkenin insanları gülmeye, adı bilmeyen bir hastalık gözüyle bakmaya başlamışlardı. Herkes gülmekten, vebadan korkar gibi korkuyordu. Daha sonra konu ulusallıktan çıkıp uluslararası bir sorun oldu. O ülkede olanları öğrenen başka uluslar da gülmekten korkar duruma geldiler. Öneri sahibi Güleç Pire, olayların nasıl böylesine çarpık çöpük geliştiğini bir türlü akıl erdiremiyordu. Gezdiği yerde şu insanlar anlaşılması güç yaratıklar diye homurdanıyordu. Önerisinin başarıya ulaşmaması onu gerçekten çok üzmüştü. Ama daha sonra gelişen olaylar üzüntüsünü kat kat daha arttırdı. Okulda baş gösteren gülme hastalığı sonucu bitkin düşen öğrencilerle öğretmenler ve öteki görevliler bir ay sonra sağlıklarına kavuştular. Okullarına dönüp öğrenimini sürdürmek istediler. Ama bazı akıllı yetkililer o yapının okul olarak kullanılmasına uygun görmediler. Çok bilmiş uzmanlardan biri okulun temelinden gelen garip bir gaz sızıntısından kuşkulanmıştı. Gülme hastalığına o gazın neden olabileceği varsayımını ileri sürüyordu. İşte bu görüşe dayanılarak okul yıkılacak temel derinliklerine dek kazılarak olay aydınlatılmaya çalışılacaktı. Kentin çocuk parkına askeri barakalar kuruldu. Sınıflar oluşturularak öğretime orada başlandı. Müdür yardımcısı çocukların ceplerini, çantalarını, saçlarını, eteklerini, çoraplarını, tırnaklarını denetlemek ve genel disiplini sağlamak için barakalar arasında koştururken ikide bir ellerini göğe kaldırıp şu soruyu soruyordu. "Allah'ım, sana ne yaptım da beni bu duruma düşürdün?" Okulun yıkımına hemen başlandı. Kent halkı sabırsızlıkla olayın sonucunu bekliyordu. Kısa sürede okul yerle bir oldu. Sonra arsa delindi, oyuldu, yarıldı. Metrelerce kuyular açıldı. Adı duyulmadık araçlarla türlü türlü arama ve incelemeler yapıldı. Sonunda hiçbir gaz sızıntısına rastlanmadı. Bunun üzerine olay daha da önem kazandı. Sonunda kökü kaynağı, mikrobu ve nedeni bilinmeyen gülme hastalığının gizlini çözmek üzere uluslararası bir toplantı düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim adamlarıyla seçkin uzmanlar çene yarışına giriştiler. Bu sırada gülme hastalığı görülen ülkeyi temsil eden bilim adamlarından biri ortaya patavatsızca bir varsayım attı. "Belki de," dedi. "Biyolojik silahlarda dünyanın en ileri devleti olan mikrobyalılar insanları güldürerek öldürmeye yarayan yeni biyolojik silahlarını ülkemizde denemeye kalkıştılar. Zamanında yetişmeseydik belki de okuldaki insanların tümü gülmekten katılarak ölüp gideceklerdi." Ortalık birden karıştı. Mikroplu temsilciler bu varsayımı iftira olarak nitelendirip öfkeyle ayaklandılar. Ülkelerini savunmaya giriştiler. Toplantıdakilerin bir bölümü onlardan yana çıkıyor, bir bölümü ise varsayımı ileri süren sözcünün görüşüne katılıyordu. Konuyu herkes bir ucundan tutup işine geldiği gibi çekiştiriyordu. Sonunda toplantı kavga, hatta dövüş içine dağıldı. Bir süre sonra mikropyalılar gülme hastalığı görülen ülkenin başkanına çok sert ve onur kırıcı bir yazı yolladılar. Yazının sonunda uluslararası bir toplantıda ulusal onurlarının incitildiğini, bu nedenle mikropya ulusundan özür dilenmesi gerektiğini, bunu yapmazlarsa iftirayı pahalıya ödeteceklerini belirtiyorlardı. Gülme hastalığı görülen ülkenin devlet başkanı bu yazıya pek öfkelendi. Mikropyalılara hemen savaş açmaya kalkıştı. Ama kendinden yana olan ulusların başkanlarına danışmadan böyle bir işe girişmesi olanaksızdı. Tezden danışma toplantısı yapıldı. Bir süre söz alışverişinden sonra konu mikropyalılara savaş açılsın mı, açılmasın mı tartışmasına gelip dayandı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72.